Ayrım 62.
-8. Serbest Fırka ve Arif Oruç'un Yarın Gazetesi. Serbest Fırka'nın kuruluşundan günümüze tam 60 yıl geçti. Ağustos 1930. Bugün o dönemin olaylarını daha bir yansız değerlendirme olanağına sahibiz. Resmi ideolojinin lise tarih kitaplarına kadar yansımış yargılarından kendimizi ne de olsa arındırmış sayabiliriz. Gerek 1930'un çok sıcak geçen politik anlamda, Ağustos-Ekim aylarının değerlendirmesini, gerekse o dönemin basınını nesnel bir gözle irdeleyebiliriz. Bir önce değindiğimiz 3 aylık dönemde olaylar çok hızlı gelişti. Bu hızlı gelişimin nedenlerinin başında takrir-i sükun yasasından sonra tüm yurtta egemen olan baskı ve tek yanlı değer yargılarının yarattığı özgürlük özlemidir. Takrir-i sükunu izleyen yıllarda kurulan istiklal mahkemeleri, basın ve düşünce üzerinde inanılmaz bir korku ve terör havası yaratmıştı. İnsanlar çevrelerinde olanları eleştiremiyor, hatta resmi görüşün dışında değerlendiremiyordu. Gazetelerdeki haberler, yazılar bu baskının izlerini taşıyordu. Gazi'ye yönelik suikast girişimi ve onu izleyen İstiklal Mahkemesi'ndeki duruşmalar baskıyı daha bir yoğunlaştırdı. Aynı döneme tesadüf eden alfabe, hukuk, giyim kuşam dönüşümleri de bir başka baskı nedeni oldu. Bütün bunların yığınlar üzerindeki olumsuz etkilerini yadsıyamayız. Fakat o dönemde yığınları asıl tedirgin eden ekonomik sıkıntılardı. Bilindiği gibi Lozan Anlaşması'nın gümrük duvarlarının 1. Dünya Savaşı öncesi düzeyinde tutulmasına ilişkin hükmü, 31 Aralık 1929 tarihine kadar gümrük resimleri bu düzeyde kalacaktı. Dış alımı arttırmış, buna karşın yurt içerisinde özellikle sanayi alanda beklenen gelişme olmamıştır. Tarım kesimi Osmanlı'dan kalma gericiliğini atamamıştır. Firuzan Hüsrev Töki'nin yenilerde yeniden gün ışığına çıkarılan Türkiye Köy İktisiyadı adlı yapıtında tarımın bu durumu açıkça yansıtılmaktadır. Özetlersek 1930 yılına gelindiğinde ekonomik bunalımın izleri tüm ülkeye yayılmış, çok küçük bir grubun dışında tüm ülke halkı geçim sıkıntısı içerisinde sesini yükseltemez, boynu baskılar karşısında bükük bir hale gelmişti. Bütün bunların yanı sıra yolsuzluk, vurgun söylentileri, suistimal dedikoduları ayyuka çıkmıştı. Fısıltı gazetesi gerçekleri abartarak, bire bin katarak yayıyordu. Serbest Fırka'nın kuruluşu böyle bir döneme rastlamaktaydı. Dünya ekonomik bunalımının etkisi de bir önce değindiğimiz sıkıntıları alabildiğine yükseltmişti. Köylüler bir kağnı arabası ürününü satmak için istasyonlarda günlerce sıra bekliyorlardı. İşçiler, memurlar ve küçük üreticilerin durumu daha da farklı değildi. Bu koşullarda iki şey yapılabilirdi. Birincisi kısmi, denetim altında tutulabilecek bir özgürlük vermek, yani patlamak üzere olan buhar kazanında bir delik açarak kaçınılmaz sonun önünü almak. İkincisi ise baskıyı daha da arttırmak. İdeolojik içeriği olan bir sıkı düzeni yaratmak. Dönemin iktidarı birinci yolu tercih etti. Gazi'nin yakın arkadaşı olan Fethi Bey icazet alarak Serbest Fırka'yı kurdu. Serbest Fırka kurulmadan önce de 1930 yılının baharından sonra özellikle birkaç gazete çevresinde durumu eleştiren sesler duyulmaya başlamıştı. Bu gazetelerden ikisi üzerinde durmak gerekir. Son Posta ve Yarın. Resimli Ay dergisini de bu muhalif basın arasında sayabiliriz. Bizim bu yazımızda Arif Oruç Bey'in yayınladığı Yarın üzerinde duracağız. Arif Oruç'un adını ilk kez Milli Mücadele yıllarında Eskişehir'de yayınlanan Yeni Dünya Gazetesi ile duymaktayız. Bu gazete bir anlamda Çerkez Ethem Bey'in Kuvvayi Seyyare diye bilinen kuvvetlerinin yayın organıydı. Siyasal eğilim olarak solda yer almaktaydı. Çerkez Ethem'in aleyhine gelişen olaylardan sonra bu yayında son buldu. Arif Oruç hayatını hakkında açılan bir dava dolayısıyla hakime şöyle anlatmaktadır. 36 yaşındayım. Mütehhilim. Dimotakalıyım. Edirne idadesini bitirdim, sonra mülkiyeye girdim. Fakat bazı sebeplerle bitiremedim. 17 senedir gazetecilik yapıyorum. Mesleğe 1329'da, 1913, Tanin Gazetesi'nin Edirne muhabiri olarak başladım. Sonraları tasvirde, tevhitte muharrir olarak çalıştım. Sofya'da bir gazete çıkardım. Yalnız 3 sene kadar gazeteciliği bıraktım. Son olarak Yarın gazetesine çıkardım. Bunun hem sahibi hem de müdürü mesuliydim. Yarın'ın muhalefeti Serbest Fırka'nın kuruluşundan daha önce başlamıştır. Yazılarından ötürü hakkında davalar açılmış, zaman zaman tutuklanmıştır. Yarın'ın elimizdeki sayılarından bu muhalefete birkaç örnek verelim. 15 Mayıs 1930 tarihli sayının manşetinde mahkeme dolayısıyla öne çıkarılmış şu yargıya rastlıyoruz. Arif Oruç Bey mahkemeye, "Uzun duran bir kabine yıpranır, mevcudiyetinden başka bir şey düşünmez olur," dedi. 18 Mayıs 1930 tarihli sayıda ise gene yargılanması nedeniyle söylediği bir söz manşete çıkarılmıştır. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yalnız neşir için yapılmış değildir. Hürriyet-i tefekkür baltalanmamalıdır. Davamız bu mukaddes içtihadın davasıdır. Kuşkusuz ki bu sözler o günün koşulları içerisinde cesur diye nitelenebilecek yargılardır. 18 Haziran 1930 tarihli gazetede "Umumu buhranın sebepleri nedir? Açık ve özlü olalım." başlığı ile yayınlanan makalesinde Arif Oruç şunları yazmaktadır. "Memlekette iktisadi buhran vardır. Ancak bunu anlamayan, bilmeyen tek vatandaş kalmamıştır. Tüccar şikayet ediyor, esnaf halinden müştekir. Köylü mahsulünü satıp da mübrem ve zaruri ihtiyaçlarını tatmin edemiyor. Memurların aldıkları maaş kendilerini ve ailelerini geçindirecek miktarda değildir. Geçinme derdi, yaşamak ihtiyaçları baş döndürücü süratle her gün biraz daha artmaktadır. İstihsal eden parasızdır. Şu vaziyet ve görgüsüzlük karşısında halkın kendi kendine iş yapabilmesine, kendi vaziyetini ıslah etmesine imkan var mıdır? Resmi ellerle alınan makineler mutlak fabrika değil komisyoncu satışından daha pahalı oluyor. Resmi ellerde bulunan tohumluklar piyasa tutarının 2-3 misline çiftçiye satılıyor. Nim resmi müesseseler en insafsız sarrafları gölgede bırakıyor. Resmi fabrikalar küçük tezgah sahiplerini batırmak için devlet bütçesinde dehşetli açıklar veriyorlar. Resmi nakliyat işleri tüccarı ve iş erbabını bir yerden bir yere mal sevk etmektense mesleklerinden vazgeçirmeyi cebrediyor. İşte bunlar devlet eliyle düzeltilecek işlerden iken umumi buhranın resmi amillerindendir. Hükümet ne mi yapsın? Esasen meydanda yapılmış bir şey yok ki. Hep şimdiden sonra yapılacak. 14 Temmuz 1930 tarihli sayının baş makalesinin başlığı, "İdare makinesi mutlaka düzeltilmelidir" biçimindedir. Yazıda özellikle şunlar vurgulanıyor. Asıl yolsuzluklar biraz da nüfuzlu, sözü geçer hatırlı adamları hoşnut etmek maksadıyla idare işlerine müdahalelerinde aranmalıdır. Yüz binlerce memur arasında bazı ahlaksızların bulunmasından daha tabii ve daha basit bir şey olamazdı. Bununla beraber onların da yüksek sevatın şuna buna komisyon aldırmak, şunun bunun işlerini kendi üzerine mal etmek için kanun haricine çıkmak gibi hareketlerini göre göre ellerini ve kendilerin kanunsuzluğa, yolsuzluğa alışıp gitmişlerdir. İşte büyüklerin kendileri gibi yüklü meselelerle hatır, akrabalık vesaire münasebetiyle meşgul olmaları, küçüklerin de kendi iktidarlarının, kendi güçlerinin yetebildiği işlerden istifadeye kalkışmalarına sebebiyet veren amillerdendir. Hastalık tamamiyle müzminleşmiştir. Halk, tüccar, hatta ecnebiler umumi ve hususi işlerini, teşebbüslerini takip etmek için hükümet kapısına gitgelden kaçmaya başlamışlardır. Bir takım tüfeğliler resmi iş komisyonculuğu yapmaya zemin bulmuş oluyorlar. Devlet devairi iş evleri değildir. Buraları mutlaka düzelmeli, mutlaka halkın kendi malı olacak şekilde ıslah edilmelidir. Ancak o zaman halktaki ademi memnuniyet zail olabilir. Fethi Bey'in serbest fırkayı kurması Yarın tarafından heyecanla karşılanmıştır. Gazi ile Fethi Bey'in birbirlerine yazdıkları mektuplar birinci sayfanın en üstünde verilmiş ve her iki lider kutlanmıştır. Fırkanın programı ve nizamnamesi, tüzüğü, Yarın'da en küçük ayrıntısına kadar yayınlanmıştır. Gazete ve Arif Oruç adeta serbest fırkanın sözcüsüymişçesine olayın içerisine girmişlerdir. Kuşkusuz bu tutum şimşekleri de üzerine çekiyordu. Serbest fırkayı tutan 3 gazeteci Arif Oruç, Zekeriya Sertel ve Selim Ragıp Emeç, Çetin Emeç'in babası, iktidar yanlısı gazetecilerin ana hedefi haline gelmişti. Özellikle Falih Rıfkı, Yunus Nadi, Necmettin Sadak ve Ali Naci Karacan bu hücumlarda başı çekiyorlardı. Ali Naci Karacan tartışmaların kızıştığı bu dönemde İsmet Paşa'nın desteğiyle çıkardığı İnkılap adlı gazetesinde sadece serbest fırka ve onu destekleyen gazetecilere saldırmıyor, demokrasiyi de eleştiriyor, keşke faşist bir yönetim olsa diye özlemlerini fütursuzca dile getiriyordu. Eylül-Ekim ayları bu tartışmaların doruğa ulaştığı dönemdir. Bir yandan özgürlükler savunulurken iktidarın ekonomi politikası da eleştiriliyordu. Serbest fırka halk fırkasının uyguladığı demiryolu politikasına bütünüyle karşıydı. Demiryollarının hazineye büyük külfetler yüklediğini, bunu aşırı yüksek vergilerle halka yansıtıldığını ileri süren fırka, o günlerin sloganı olan "Tren düdükleri Sivas Ovası'nda" betimlemesiyle de ince ince alay etmekteydi. Ekonomik politikalar konusunda aydınlatılmayan, bu arada yol inşaatlarında müteahhitlerin oyunlarını, vurgunlarını Fısıltı gazetesinden işiten halk serbest fırkanın söylediklerine dört elle sarılıyordu. Yarın gazetesinde yeni partinin iktisadi politikası ile ilgili olarak şu düşüncelere rastlamaktayız. 13 Ağustos 1930 tarihli sayıda Arif Oruç'un baş makalesinin başlığı "Sivas bağlarında düdük sesi işitilecekmiş" biçimindedir. Yazıda devletin demir yollarını yapmada izlediği politika eleştirilirken şu noktalara değiniliyordu. Şimendifer düdükleri yer yer ötmeye başladı. Taahhüt suretiyle yapılan hatlarda kötü malzeme kullanıldığı, götürü köprüler, tüneller yapılıp açıldığı söylendi. Aracılar, komisyoncular, ecnebi grupları, resül mal masraflarına bindirmeleri tabi olan inşaat, faizler cayır cayır işlemeye, yürümeye devam etti. Her sene bütçeye konulan kontrolsüz milyonlar, devlet demir yolları idaresini nafia vekillerinin adam kayıran müessesesi haline sokmuştur. Hali hazırda tasarrufa zerre kadar riayet edilmeksizin bu idareye tam 10 bin memur yerleştirildiği iddia ediliyor. Türkiye şimendiferleri ecnebi şirketlere verilecekti. Bu suretle memlekete yerinde kalan sabit bir sermaye girer, halk fuzuli vergi yüklenmez, bilakis iş bulur para alırdı. Hükümette hissedar olmakla beraber imtiyaz müddetinin bittiği zaman açıktan hazırlanmış, kurulmuş bir şebekeye tasarruf edebilirdi. Bugünün yap, işlet, devret uygulamasına benziyor. Bir taraftan dehşetli bir masraf, diğer taraftan ağır bir faiz vardır. Aynı zamanda tarifeler dahi indirilmeye muhtaçtır. Buna nazaran ortadaki açık ne olacak, bunu mütemadiyen şu bedbaht insanlar mı ödeyecektir? Evet, 20 gün sonra Sivas bağlarında düdükler ötecektir. Bu gibi eleştiriler o günlerde çok yaygındı. Gene aynı dönemde Zekeriya Sertel ABD'yi örnek göstererek geleceğin karayolu dönemi olacağını, demir yollarına böylesine yatırım yapmanın yanlış olabileceğini Son Posta'daki makalesinde açıkça yazmıştır. 1950'li yıllarda da aynı doğrultudaki yargılara rastlanmaktadır. Özal da demir yollarını komünistler savunur diyebilmiştir. 16 Ağustos 1930 tarihli gazetede Arif Oruç, tehlikeli masal başlıklı yazısında Maliye Bakanı'nın Osmanlı borçlarının taksidiyle ilgili olarak söylediği bir hikayeyi ele almaktadır. Bu öyküde dolaylı olarak borçların ödenemeyeceğine değinilmektedir. Yazarımız Maliye Bakanı'nın bu değinmesinin Avrupa mali çevrelerince iyi karşılanamayacağını bakanı eleştirmek amacıyla ileri sürmekte, tenkit etmektedir. 17 Ağustos 1930 tarihli gazetenin birinci sayfasının manşeti, Oruç'un baş makalesinin başlığıdır. Türkiye sanayi memleketi değildi, fakat ziraat memleketiydi. Köylü, ağır vergiler altında kıvranırken hiçbir taraftan yardım göremiyordu. Böylece ziraatin ihmal edildiği, sanayinin de umulanın tersine istenilen düzeye erişemediği vurgulanmak isteniyordu. 19 Ağustos 1930 sayısının birinci sayfası bütünüyle muhalefete hücum eden iktidar gazetelerine verilen yanıta ayrılmıştır. Manşette iri puntolarla aynen şöyle yazılmaktadır. batarya ile ateş başladı. Fakat manevra fişeklerini andıran kuru sıkı ve mantardan mermiler daha namludan çıkarken tuz buz oluyor. Muarızlarımıza herhangi bir mübahaseye girerken hasreten bilerek, anlayarak, kavrayarak, şuurla yürümek lazım geldiğini takdir etmelerini, hakikatleri tahriften hasreten tevakki eylemelerini rica ederiz. Ortada bir memleket meselesi vardır. Bu mücadeleyi yaygaradan ziyade müsbet maddeler halledebilirler. Hükümet gazetelerine cevap veriyoruz dendikten sonra şu noktalara değinilmektedir. Tekrar teyit edelim ki İsmet Paşa bu esas üzerinde yürümeye muvaffak olsalardı, bugün niye ihracat yapamıyoruz diye hazin hazin düşünmeyecekler, milletin sırtına da ağır faizlerle şimendifer borçlarını ödemek belası yüklenmemiş olacaktı. Fakat en ağır hücum 25 Ağustos 1930 tarihli gazetenin ikinci sayfasında Ali Naci Karacan'a yöneltilmiştir. İri harflerle aynen şunlar yazılmaktaydı. Türk çiftçisi aç ve sürünüp dururken, umumi harbin ilk senelerinde Hamedan'a Nizam-ı Saltana ile giden ve Enver Paşa'nın Nizam-ı Saltana'ya gönderdiği teşkilat-ı mahsusa parasından 250 bin Türk lirasının bir kısmına temellük ettikten sonra, Başvekil Paşa'yı İsmet İnönü, müdafaa etmek için Ziraat Bankası'ndan 35 bin lira almaya muvaffak olan Ali Naci o adamdır ki, bir dahinin şimendifer siyaseti namı altında İnkılap Gazetesi'nde bir makale silsilesi neşredecektir. Daha sonraları Ali Naci ile Arif Oruç arasında yukarıda da değindiğimiz bir dizi sert tartışma cereyan edecektir. Fırkanın kamuoyu önündeki ilk sınavı, Fethi Bey ve arkadaşlarının İzmir gezisidir. Bu geziden önce Halk Fırkası İzmir'de büyük bir gövde gösterisiyle halkı ve yeni fırka yandaşlarını sindirmeye çalıştı. Bu arada Fethi Bey ve arkadaşlarına İzmir'de halkın büyük bir infial içinde olduğu, güvenliklerinin zor sağlanacağı haberleri iletildi. Bu haberler Fethi Bey ve yanındakileri de ürkütmüştü nitekim. Ahmet Ağaoğlu anılarında bu korkuyu çok güzel anlatır. İzmir rıhtımına yaklaşırken vapura doğru gelen yüzlerce kayığı görünce ürktüklerini, ancak kayıklar yaklaşıp da "Yaşasın Gazi, yaşasın Fethi Bey" avazlarını duyunca rahatladığını söyler. İzmir'de yeni fırka yöneticilerinin karşılanması pek görkemli olur. Vapurun çevresini dolduran yüzlerce kayağa, mavnaya, motora dolmuş olan İzmirliler, liderleri sürekli alkışlarla desteklediklerini göstermeye çalışıyorlardı. Fethi Bey'i rıhtımda on binlerce insan karşılar. Kalabalık müthiştir. Lider İzmir Palas'ın balkonundan kısa bir söylev verir. Kalabalık dağılmak bilmez. Bu karşılanmadan sonra olaylar büyür. Olayları yarının sütunlarından izlemeye çalışalım. 5 Eylül tarihli gazetenin birinci sayfasında Fethi Bey binlerce kişiye hitap ederken bir kara kalem resmi var. Sayfanın üzerinde ise "Kordon boyunda 50 bin vatandaş vardı" yazısı iri puntolarla yazılmıştı. Aynı sayfada haberi yer alıyordu. Fethi Bey'in istikbali kelimelerle anlatılamayacak kadar heyecanlı ve içten gelen bir duygunun eseridir. Bütün İzmir kadınlı erkekli sokaklara dökülmüştü. Konya vapuru limana girince binlerce sandal etrafını aldı. "Yaşa, var ol" sesleri uzun zaman kısılan hançereleri yırtıyor gibiydi. Kordon boyu ve damlarına kadar evler, dükkanlar insanla dolmuştu. Mülhakattan davul zurna ile gelenler 10 bin kişiyi aşmıştı. Otomobilinin önüne yatanların, ağlayanların haddi hesabı yoktu. Fethi Bey ve arkadaşları pek güçlükle otele kadar gelebildiler. İzmir'de sonraki gün bir çocuğun ölümü ve 20'ye yakın vatandaşın yaralanması ile sonuçlanan olaylar oldu. İzmir olayları hükümeti bir anlamda uyardı. Görülen oydu ki büyük halk yığınları uygulanmakta olan politikalardan hoşnut değildi. Gerçi Atatürk devrimleri diye bilinen dönüşümlere yönelik bir harekete rastlanmıyordu. Ama bu eylemlerin sonu oraya da varabilirdi. Nitekim bu konuda yer yer haberler de gelmekteydi. Kuşkusuz bu haberlerin bir bölümü Halk Fırkası tarafından üretilmekteydi. Serbest fırkanın ikinci sınavı belediye seçimleriydi. Bu seçimler iki dereceli yapılmakta, fakat ilk kez kadınlar da aday olmaktaydı. Seçim bir günde bitmiyordu. Sandıklar genellikle belediye binaları gibi kolaylıkla denetlenebilecek yerlere konulmaktaydı. Sandık çevrelerinde polis ve jandarma gibi kolluk kuvvetleri görev yapıyordu. Özetlersek seçim güvenliği diye bir şeyden söz etmek mümkün değildi. Seçimlerin başlamasıyla birlikte baskı haberleri de gazetelerde boy göstermeye başladı. Anadolu'da halk fırkasının devlet gücünü de arkasına alarak seçime ağırlığını koyduğu anlaşılıyordu. İstanbul seçimlerinin başlamasıyla feryatlar, şikayetler daha bir yükseldi. O günleri Yarın'ın Ekim ayındaki sayılarından izlediğimizde Arif Oruç'un makalelerinde şu yorumlara rastlamaktayız. İntihabata müdahale. Devlet memurları vatandaşları tehdit ettiler. En meşru haklarını istimalden men eylediler. Halk fırkası taraftarları ile hükümet memurlarının tatbik etmek istedikleri usul, demokrat bir idare namına müteessir olunacak hadiselerdendir. Bütün yapılan haksızlıklara, kanunsuzluklara rağmen serbest fırkaya mensup hür düşünceli, hürriyet ve fazilet aşığı vatandaşların gösterdikleri sükunet, kanunperverlik, ihtiyat ve teenni, iftiharla, takdirle kaydedilmeye değer. Sopa, tabanca, zabıta kuvveti ve hükümet nüfuzu karşısında vakar ve itidalini muhafaza ettiği görülen serbest fırkacı vatandaşlar son 1-2 gün zarfında gene halk fırkasının ilk zamanlardaki manevralarına hedef olmaya başladılar. Cumhuriyet Halk Fırkası umumi takibi Recep Bey'e yuha. İstanbul Halk Fırkası'nın gizli kapaklı bir teşkilatı vardır. Vazifesi serbest fırkaya suikast hazırlamak, millet hakimiyeti mefkûresini susturmaktan ibarettir. Hükümet gazeteleri bir kulüp flamasını yeşil bayrak olarak kaydediyorlardı. Benzeri nahoş iftiralarla ne kaydedilmek istendiğini artık öğrenmeyen, bilmeyen, anlamayan vatandaş mevcut olduğuna inanmak cidden saf dillik olacaktır. Sıkıştıkları, menfaatleri muhtel olacağını hissettikleri zaman inkılap mahvoluyor, irtica başkaldırıyor diye memleketi yaygaraya verenlerin inkılap, cumhuriyet, fazilet, hürriyet ve hatta adalet namına niçin o derecede hassas olduklarını tasrihe, teşrihe hacet yoktur. Millet büyük adamı bekliyor. Bu karışık işleri, sefalet ve işsizliği ancak o düzeltebilir. O giderebilir. Milletin temayülü, necat ümidi ondadır. Bu büyük gaye tahakkuk ettiği anda gene milletin muhabbetine layık olan Fevzi Paşa, Hazreti Riyaset-i Cumhur vazifesine seçilmek icap eder. Mustafa Kemal Hazretleri, temiz ve kudretli arkadaşlarla demirden ellerini şu zavallı millete uzatmalı, onu düşürülmüş olduğu bataklıktan çekip çıkartmalıdır.